Herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs 2022 Pazartesi, TR724 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi editör programıyla günün öne çıkan başlıklarına bakacağız, beraber yorumlayacağız. Maalesef her zaman olduğu gibi yine iç karartıcı haberlerimiz var. Bol bol insan hakkı ihlali, bol bol zam var. Bültene de ben bu haberlerle başlıyorum. Yağmur gibi geliyor hem zamlar hem de zulümler. Zam ve zulüm yağmuru diyebiliriz günün manşetine. Gerçekten de artık biz takip etmekte zorlanıyoruz. Ben sadece bir kısmını size aktaracağım zamların. Çünkü hepsini takip etmeye kalsam herhalde bültenin tamamını zam haberleriyle kaplamamız gerekecek. Zam ve zulüm haberleriyle. Evet, bültene maalesef yine zam ve zulüm haberleriyle başlıyoruz. Herkesi çok yakından ilgilendiren bir konuyla başlayalım. Çaya %44 zam geldi. Geçen yılda astronomik bir şekilde zamlanmıştı çay ve çayın 1 kilosu 80 liraya açmış vaziyette. Hani çay niye önemli? Çay herkesin en temel içtiği, en temel tükettiği ürünlerden bir tanesi ve herkesin, yani zengin fakir fark etmeyen herkesin temel tüketim maddelerinden bir tanesi. Çaya bile bu kadar yüksek astronomik zamların gelmiş olması ekonomik tabloyu göstermesi açısından da önemli karinelerden bir tanesi. Tabii tek sorun çaya astronomik zam gelmesi değil. Çaydaki yine buradaki bir kurnazlık da söz konusu. Çünkü aynı zamanda geçen yıl hasat edilen çaylara da bu sene yapılmış çay ürünü gibi yeni hasatmış gibi orada bir %43'lük bir zam, 47, 43,7'lik bir zam gelerek orada da bir fırsatçılık yaptı. Bu da tipik Erdoğan tavrı. Her fırsatı kaçırmıyor. Erdoğan böyle olunca bürokratları da öyle oluyor. Hiçbir fırsatı kaçırmadan ekstra zam yağmuruna devam ediyorlar. Böylelikle çay artık lüks bir tüketim malzemesi haline gelmiş vaziyette astronomik zamlarla birlikte. Tabii tek zam bununla ilgili değil. Hemen alkol ve tütüne de gelen yine astronomik zamlar var. Bu ara parantez açalım. Asıl zam Temmuz'da bekleniyor. Yani bu zamın öncüsü. Öncü zam bile oldukça yüksek. %40'lar, %50'lerde ve artık takip edilemez boyutlarda. Hatta hafta sonu yayınlanan Güldür Güldür ki son dönemde muhalefet yapan tek artık muhalefet partilerinden bile daha iyi muhalefet yapan tek kurum diyebiliriz. Orada bir market skeci vardı. Gazete, yandaş medyaların tuvalet kağıdından daha hani tuvalet kağıdı yerine gazete kullanımı ile ilgili sosyal medyada çok konuşuldu. Ama orada bir skecin bir parçası daha vardı. Tam da bunu anlatıyor. Elinde etiketlerle dolaşan bir görevli zamlara yetişemiyor. Sürekli zamları update ediyor, güncelliyor. İşte onlar da aslında hayatın bir realitesi. İşte onlardan bir tanesi. Tütün ve alkole de çok yüksek miktarda zam geldi ve rakamlar inanılmaz boyutlara çıktı. Tabi bu tartışma biraz sonra gündeme getireceğim bir diğer tartışmada da aynı durum söz konusu. Sol seküler ya da bir bakıma kendini laik tanımlayan bazı çevreler bu tartışmaların hepsinin altında dini gerekçeler olduğu gibi bir argüman ortaya atıyorlar. İşte efendim alkole zam yapıldı çünkü içilmesi istenmiyor. Çaya da zam yapıyor. En temel ürün ekmeğe de zam yapıyor. Yani Erdoğan 20 yıldır ülkenin başında, 30 yıldır siyaset sahnesinde zirvede ve hala Erdoğan'ı tanımamış gibi konuşuyorlar. Erdoğan zam gelecekse, para kazanılacaksa, rant varsa en hızlı Atatürkçü olur, en hızlı içki taraftarı olur. Hala bunu anlamamışlar. O kısır, dar, bağnaz ideolojilerini sürekli tekrar edip duruyorlar. Ya Erdoğan için tek geçerli olan şey para. Erdoğan'ın dini imanı paradır ve para geldikten sonra o kılığa çok kolay bürünür. Bunu hala görememiş olmaları da gerçekten insanı hayret ediyorlar. Hani bunca zamma rağmen çok fazla mı içiyorlar diye de düşünmüyor değilim. Çünkü başka türlüsünü izah etmek mümkün değil. Yani halihazırda içki zamlarının arkasında ideolojik gerekçe arayan bir takım insanlar var. Bu da tuhaf bir durum. Evet, zamlara devam ediyoruz. Zam yağmurları benzin. Benzine de bugün 1,68 kuruş zam geldi. Bu da 1 lira 68 kuruş ki hayli astronomik bir zam. Biliyorsunuz dünyada sistem şöyle işler. Uluslararası piyasada petrol fiyatları arttığı zaman petrolün artar, düştüğü zaman pompaya yansır, düşer. Türkiye'de tersi olur. Artarken her zaman artar, düşerken düşmez. İşte geçtiğimiz günlerde petrolde biraz gerileme yaşandı. Dünya piyasasında petrol pompa fiyatlarında düşüşler oldu, Türkiye hariç. Ama yukarı doğru çıkma oldu mu Türkiye hemen hızlı bir şekilde harekete geçiyor ve zammı hemen yapıştırıyor. İşte onlardan bir tanesi 1 lira 68 kuruş. Hayli yüksek bir zam ve bu zam sonucuyla birlikte o da şimdilik, yani yarın ne derse gün gelecek olan zam henüz rakamlara yansımış değil ama 22,3, yani 1 litre benzin 22 lirayı geçmiş vaziyette. 22 lirayı aşmış bir benzin. Artık her zaman 50 lira alırım diyenler herhalde sadece artık pompayı koklayacaklar. Çünkü tablo giderek o hale gelmiş oldu. Yeni zamla birlikte. 22,80 lirayı da aşacak bazı benzin istasyonlarındaki tablo bunu gösteriyor. Dediğim gibi zamların hepsini bültene almak gibi bir imkanım yok. Çünkü zamların hepsini bültene sıralasam zam yağmurunu anlatmaya süre yetmiyor. Ama yine bir zam yağmurundan başka bir yağmura, zulüm yağmuruna geçelim. Çünkü Erdoğan rejimi zam ve zulümden başka bir şey vaat etmiyor. Sadece kendi yandaşlarını ihya ediyor. Onun dışında kalan herkes bu zulümden nasibini alıyor. Şimdi bu bölümde üst üste hani zamlar gibi değişik zulüm haberlerini bir araya getirip size kısaca özetlemeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi son derece enteresan. Hani çok sürpriz değil, alışılmış bir konu ama hani en azından bu konularla ilgili bir gazeteci olarak benim bile duymadığım bir takım dernekler, vakıflar ya da hareketler var. İşte bunlardan bir tanesi özel harekat ocakları. Hani Osmanlı ocaklarını, ülke ocaklarını, işte değişik Alperen ocaklarını biliyoruz ama değişik yerlerde, değişik isimlerle, Anadolu Harekatı vesaire gibi tuhaf isimlerle birlikte böyle paramiliter yapılar kuruluyor. Bunlar Erdoğan rejiminde İçişleri Bakanı Soylu'nun sırtını sıvazladığı kitleler, paramiliter yapılar. İşte onlardan bir tanesi Şırnak'ta özel harekat ocakları diye bir Şırnak il başkanı, yani Şırnak il başkanı olduğuna göre Türkiye'deki bütün illerde örgütlenmişler. Ve bu yapının başındaki kişi, İl Başkanı Sakine Kültür isimli bir vatandaşı kadını işkenceyle öldürüp cansız bedenini yolun kenarına bırakıyor. Hani o kadar pervasızlar ki artık nasıl olsa rejim arkamızda sırtımız sıvazlayan bir Suç İşleri Bakanı Soylu var. Böyle bir tablo içerisinde bize kimse dokunmaz diye pervasızca işkenceyle adam öldürüyor ve cesedi yolun kenarına bırakıyor. Ve son derece rahat bir şekilde mahkemede de bunu kabul ediyor. Evet, ben bunu yaptım diyor. Beraber olduğu kişilerse tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyorlar. Dikkat edin, vahşice yapılan işkence suçu var ve cinayet var ama olaya karışan bazı isimler de ilginç bir şekilde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyor. Tweet atmıyor, eleştiride bulunmuyor. Hani bunları yapmış olsaydı kesinlikle tutuklanırdı tabii ki. Ama Erdoğan rejiminde İçişleri Bakanı, ki muhalefete göre Suç İşleri Bakanı olan Süleyman Soylu yönetimindeki güvenlik rütbesinde böyle şeyler oluyor. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi şu, hani maalesef Türkiye'de medya bitirildi, muhalefet de zaten olmadığı için, muhalefetimsi bir muhalefet olduğu için Türkiye'de kimse paramiliter yapıların hangi isimleri altında, Türkiye nerelerinde örgütlendiğini sorgulamıyor, araştırmıyor, bunları ortaya koymuyor. Düşünün, yani bu işlerle ilgili gazetecilerin bile yeni rastladığı tuhaf tuhaf isimli örgütler var, tuhaf tuhaf isimli paramiliter yapılar var ve bunların hepsi nedense Süleyman Soylu ile fotoğraf veriyor. Hani nedense kısmını ironik olarak söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de suç işleyen herkesin Süleyman Soylu'yla fotoğrafı çıkıyor. Süleyman Soylu'yla fotoğrafınız varsa, bunu CV'ye koymuşsanız suç dünyasında parlak bir kariyeriniz oluyor. Bu da işte bu örnekte olduğu gibi önümüze çıkıyor. Bir diğer zulüm haberi Semra Kuytul. Kuytul ailesinin biliyorsunuz zulmü bitmiyor. Burada zulüm bitmiyor daha doğrusu. Alparslan Kuytul yine kumpasa maruz kalıp tutuklandı ve çok bariz bir şekilde kumpasa maruz bırakıldı. Uydurma bir tanıkla suçlandı ve tutuklandı. Akabinde Adana'ya 900 kilometre uzaklıktaki bir yere, Türkiye'nin en doğu ucun, en kuzeyinde, hani imkan bulsalar herhalde Türkiye toprakları Sibirya'ya uzansa oraya sürecekler. Ya da imkan bulsalar işte en ücra köşede Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına herhalde sürecekler. Çünkü imkanları bu kadar. Türkiye'nin en uç noktasına yollayabildiler. Selahattin Demirtaş'ı da biliyorsunuz Diyarbakır'dan Edirne'ye yollamışlardı. Hani en uç noktada orası, ailesine eziyet olsun, kendisine eziyet olsun diye. Hani kimsenin gündeminde değil ama cemaat davalarında da bu hep var. Biliyorsunuz cemaat davalarının sahibi yok. Kimsenin umurunda da değil o insanlar. Binlerce insan aileleriyle görüşmesin diye, bunların içerisinde meslektaşlarımız da var, yüzlerce kilometre mesafedeki cezaevlerine sessiz sedasız naklediliyorlar. Bunu yaparken de ailelere bile haber vermiyorlar. Bir bakıyorsunuz cezaevindeki yakınınız Türkiye'nin ücra bir köşesinde yüzlerce kilometre mesafedeki cezaevine nakledilmiş. Tabii sizin bu ekonomik pahalılıkta onu ziyarete gitmeniz, ailecek gidip bir kucaklaşmanız mümkün değil. Binlerce liraya mal oluyor. Bu da kasıtlı olarak yapılan zulümlerden bir tanesi. İşte kasıtların en belirgin özelliklerinden bir tanesine tekrar geri dönelim. Alparslan Kuytul tutuklandıktan sonra eşi Semra Kuytul cezaevine ziyarete gitmeye çalışıyor. Çalışıyor. Hani anayasal hak, seyahat özgürlüğü olması gerekir en azından kağıt üzerinde. Ama pratikte ne yapıyorlar? Pratikte Semra Kuytul seyahat edemiyor. Çünkü arabası sürekli yol boyunca durduruluyor. Hak, hukuk zaten yok. Yasa dışı bir şekilde aracı bağlanıyor. Trafik cezaları kesiliyor. Tam toplam 7 kere yolda durduruldu. Ve Semra Kuytul Twitter'dan yaptığı açıklamada diyor ki yasal olmayan bir şekilde yasak çıkarmak suçtur. Doğru ama bu Erdoğan rejiminde geçerli değil. Şehre giriş yasağı koymanın da uyulması gereken gerekleri ve şartları da vardır. Keyfi uygulamalar diktatörlükte olur. Türkiye'de keyfi uygulamalar olduğuna göre Türkiye'nin diktatörlük olduğu da herhalde başka bir gerekçeye anlatmaya gerek yok. Neden böyle bir tabloyla karşılaştığımızı zaten görmeniz mümkün. Çünkü Türkiye'de bir diktatörlük var. Oradan başka bir konuya geçelim. 14 kız öğrenci. Perşembe gününden bu yana gözaltındalar. Üniversite öğrencileri. Şimdi üniversite öğrencilerinde tam da yılın sonu geldi. Finaller, sınavlar zamanı. Öğrencilerin eğitimine fokus olması, yoğunlaşması, konsantre olması gereken bir dönem. Peki Türkiye'de öğrenciler ne yapıyor? Saçma sapan sorulara muhataplar. Mesela işte 14 öğrencinin gözaltında neler soruldu? Bir, bu gözaltı süresi yine uzatıldı bugün itibariyle. Ne yaptı bu isimler? Sorulara bakıyorsunuz. Beraber namaz kıldınız mı? Beraber dua okudunuz mu? Sınavlara beraber çalıştınız mı? Şimdi bu soruların hepsi Erdoğan rejiminde ağır suç olarak tanımlanıyor. Kur'an-ı Kerim okuduğu için, Cevşen okuduğu için, Peygamber Efendimiz'in hadislerini içeren kitaplar okudukları için tutuklanan, günlerdir işkenceye maruz kalan kız çocukları bunlar. Biliyorsunuz Uşak'ta başlamıştı bu. Özellikle üniversite öğrencilerinin çıplak arama, işkence, taciz tartışmaları ve oradan Türkiye'nin her yerine yayılmıştı. İşte buradan bir benzer de yine Karabük'te yaşanıyor. Ve maalesef Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri, özellikle kadın hakları konusunda duyarlı olan çevreler bu konularda duyarsız, ilgisiz. Çünkü bu kızlar başörtülü ya da değil, önemli değil ama sonuçta Gülen cemaati mensubu olmakla suçlanıyor. Gülen cemaati mensubuysanız sizin de zaten insan haklarıyla bir bağınız olamaz diye düşünüyorlar herhalde. Ve herkesin gözü önünde buradaki kız öğrenciler ve gerçekten hani kayıtlara geçen şeyler bunlar. Hani böyle bir bazı izleyicilerimiz ya o kadar da olmaz düşüncesinde. Onlar nerede yaşıyorlar? Erdoğan rejiminde daha ne yaşamaları gerekir ki bilmiyorum ama hani böyle şeyleri söyleyen insanlar çıkıyor. Daha da olmaz, o kadar da olmaz falan gibi. Daha ne olması gerekiyor gerçekten anlamak zor. Hani Mısır dönemi firavunlarında bile olmayan şeyler yaşanıyor Türkiye'de. Ama bunların hepsi yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. İşte kız çocukları 4 gündür gözaltı, Perşembe'den beri gözaltındalardı. 4 gün daha uzatıldı. Bütün hedefleri bu insanlara işlemedikleri suçları kabul ettirmek, itirafçı olup, itirafçı olarak, iftiracı olarak başkalarının suçlarını bunlara yıkmak gibi bir hedefleri var. Ve Bolt Medya'dan Sevinç Özaslan'ın haberine göre kız öğrenciler yaşadıkları stres, gerginlik ve maruz kaldıkları baskı sebebiyle hastalanmışlar, hastaneye acil servise götürülmüşler. Ama maalesef halihazırda Türkiye'nin insan hakları duyarlı olan çevreleri en azından büyük bir kısmı bu trajedilere duyarsız kalmaya devam ediyor. Peki bütün bunlar olurken iktidara yandaşsanız aynı ideolojik background'dan ya da sosyolojik background'dan geliyorsanız neler oluyor? İşte çarpıcı bir örnek. Hizbullah davası. Hizbullah çatı davasında birden fazla Hizbullah davası var Türkiye'nin değişik yerlerinde. Çatı davasında tutuklu olan tek kişi kalmadı. Yanlış duymadınız. Yani tweet atan ya da üniversite öğrencileri beraber ders çalışan, beraber namaz kılan kız öğrencilerden bahsetmiyorum. Toplamda 109 kişiyi öldürmek gibi ki davanın toplamında 18 sanık var. 165 kişinin öldürülmesi bakın 165 kişinin öldürülmesi 85'inin yaralanması suçundan bahsediyoruz. Hani böyle bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt insanları kaçırıp işkence edip sonra betona gömen vahşi bir örgüt. Gerçekten çok vahşi örnekleriyle biliniyorlar ve zaten örgütün yani IŞİD nasıl kafa keserek o şiddeti yayıyor ve buradaki hedefleri korkuyu bir silah olarak kullanmaksa Hizbullah da aynısını yıllar boyunca yaptı. İnsanları işkence ettiler. İnsanları bodrum katlarında kameraların önünde sorguladılar. İşkenceleri kaydettiler. Ve bu işkenceleri başka insanları korkutmak için kullandılar ki bunların arasında gazeteciler de var. Hatta çok iyi hatırlıyorum yaptığımız bir haber sebebiyle Hizbullah'ta çıkan silahların aslında jandarma envanterine kayıtlı olduğu ve o dönem Ergenekon sanıklarının yönetimindeki Şırnak İl Jandarma Alay Komutanı'nın envanterinden çıktığını manşete taşımıştı kriminal bir raporla. Hizbullah yöneticilerinden bir tanesi çok pervasızca çekinmeden arayıp siz hiç sorgu kaseti seyrettiniz mi demişti. Yani sizi kaçırırız. Kameranın önünde işkence yaparız sonra da betona gömeriz demişti. Ve bu isimlerin tamamı o kadar pervasız ki bir gazeteci cep telefonundan arayıp böyle tehdit edebiliyordu. Ve devamında ne oldu? Bu sanıkların tamamı serbest kaldı. Şu anda Hizbullah davasında tutuklu tek bir sanık yok. 165 kişinin ölümü, 85 kişinin işkence edilmesinden bahsediyoruz. Ama Erdoğan rejiminde tutuklu olmanız için namaz kılmanız, beraber dua okumanız ya da sınavlara beraber çalışmanız gibi suçlar icat ediliyor. Evet, zam ve zulüm yağmurundan kesitler böyle. Dediğim gibi her iki başlıkta da örnekleri uzatmak mümkün ama bültenin tamamını sıralasak bu süre yetmeyecek. O yüzden şimdi burada bir virgül koyalım ama emin olun yarınki haftaki bültenlerin hepsinde de yine biz benzeri haberler vermeye devam edeceğiz. Çünkü Erdoğan rejimi zam ve zulümden başka bir şey vaat etmiyor. Buradan siyasetin gündemine gelelim. Siyasetin gündemi son dönemde biliyorsunuz Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ hayli popüler çıkışlarıyla, basın açıklamalarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla en çok konuşulan isimlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde özellikle Ramazan Bayramı dönemini Türkiye'deki sığınmacılar, ilticacılar, mültecilerle gündemi domine etmişti. Bugün bir basın toplantısı yaptı. Aynı konuya devam ediyor ama bugünkü konudan iki tane başlığı size ayrıca dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü bunlar aynı zamanda bizim de TR724'ün de sürekli gündeme getirdiği konular. Bunlardan bir tanesi şu, Süleyman Soylu'ya hitaben sorduğu soru, 15 Temmuz'da yarım kalan neydi dedi. Biliyorsunuz Süleyman Soylu TGRT habere çıktı ve dedi ki 15 Temmuz'da hatta orada boğazını da göstererek işte buramıza geldi, 15 Temmuz'da yarım kalan işlerimiz var, onları tamamlarız, onları tamamlayacağız. Bu bir tehditti. Yani sokağa çıkmak isteyen, protesto eden, herhangi bir şeye tepki gösteren birileri olursa bu sefer başka davranacağız şeklinde bir tehditti, şantajdı. Tabii bu konuyu bilenler, 15 Temmuz'a hakim olanlar, havuz medyasının propagandasının dışında süreci başka bir gözle değerlendiren insanlar için çok şey ifade eden bir konuydu. 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız şey. İşte bu bizim sorduğumuz soruları nihayet bir muhalefet partisi de sordu. Ümit Özdağ dedi ki 15 Temmuz'a yarım kalan şey neydi? Neden suça hazırlık varsa neden harekete geçmiyorsunuz? Suça hazırlık varsa neden harekete geçmiyorsunuz? Eksik kalan neydi? Açıklayın diye tepki gösterdi ve 15 Temmuz'da neyi yarım bıraktığını sorusunu Süleyman Soylu'ya hitaben bir daha sordu. Bu önemli, önemli bir nokta. Çünkü Ümit Özdağ yapısı itibariyle herhangi birisi değil. Yani yapısı ve siyasi background itibariyle adı derin devletle, devletin güvenlik aygıtlarıyla, istihbaratıyla, askeriyle sıkı ilişkileri olması sebebiyle bu ifade daha da anlamlı hale geliyor. Çünkü bu tip isimler çoğunlukla cevabını bildikleri soruları soruymuş gibi sorarlar ama aslında verdikleri soru, sordukları sorunun cevabını bilirler. Ümit Özdağ'ın da bildiğine eminiz. Tabii burada bir başka konu şu ifadesi şu önemli noktası itibariyle seçim mühendisliği yapıp kamuoyunu manipüle mi edeceksiniz şeklinde bir sorusu var. İşte aynen okuyayım açıklamasından çünkü önemli bulduğum için okumak istiyorum. Ekonomiyi kurtaramadık, kurtarma ihtimalimiz de yok. Onun için seçim mühendisliği yaparak Haziran-Kasım 2015 arasında olduğu gibi kamuoyunu manipüle ederek bir seçim manipüle edecek bir seçim sürecine mi hazırlanıyorsunuz diye net olarak soruyor. Bu son derece önemli. Aslında sadece Ümit Özdağ'ın değil, Türkiye'de muhalefetin okumuş yazmış aydın herkesin ortak gündemi olması gereken bir konu. Çünkü bunu Erdoğan rejiminin yaptıklarından biliyoruz. Seçimi kaybettiği zaman ortalığı kan gölüne çevirip seçimi tekrar nasıl lehine çevirdiğini bu ülke yaşayarak bizzat defalarca gördü. Şimdi yine benzeri bir risk önümüzde duruyor. Ümit Özdağ'ın bu ifadesi bu açıdan da önemli. Bir diğer önemli noktası şu, iki başlık almıştım demiştim bu konuyla ilgili. Diğeri de Davutoğlu'na çağrı. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu sürekli şunu yapıyor. Konu açıldığında Türkiye'de bir şekilde gündeme gelmek istediğinde Davutoğlu beni konuşturmayın, bir konuşursam görürsünüz şeklinde ifadeleri var. Sürekli bunu ifade eden ama aslında bildiklerini konuşmayan, anlatmayan bir tarzı var. Bana göre burada şantaj yapıyor. Çünkü bu kadar çok söyleyip de adım atmaması ancak siyasi bir şantajın sonucudur. Bir beklentisi var. O da muhtemelen AKP'ye geri dönmek. Eğer Erdoğan dese ki Davutoğlu gel hocam biz hata ettik seni yanıma yardımcı yapıyorum ya da başka bakan yapıyorum dese herhalde partiyi kapatıp koşa koşa geri gidecek Davutoğlu. Çünkü Davutoğlu'nun hesabı bir ilke mücadelesi değil, bir koltuk mücadelesi. Koltuğunun sevdasında Davutoğlu onun kavgasını veriyor. İşte Ümit Özdağ da diyor ki Ahmet Davutoğlu'na Haziran-Kasım arasında ne oldu? Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce kişi öldü, bombalar patladı, Türkiye kan gölüne döndü. Tabii Davutoğlu ya bu soruyu sorarken Ümit Özdağ sorunun hem kendisini biliyor hem cevabını biliyor. Davutoğlu'nun konuşsam sokağa çıkamazlar derken dediği dört isimden biri Soylu. Ankara'da otogara bomba nasıl geldi? Bakın çok önemli bir soru. Siz cevabı biliyorsunuz, halka cevabı söylemek zorundasınız. Ankara otogar katliamını hatırlayın. Bir saldırıda yüzden fazla masum insan hayatını kaybetmişti. Ve Ümit Özdağ diyor ki Davutoğlu'na o bomba Ankara'ya nasıl geldi? Bu konuyu bilen, çalışan herkes biliyor ki o bomba devletin gözetiminde, İçişleri Bakanlığı'nın gözetiminde Ankara'ya getirildi. Göstere göstere patlatıldı ve yüzlerce insan orada hayatını kaybetti. Yüzü aşkın insan hayatını kaybetti, pardon düzeltiyorum ve yüzlerce insan yaralandı ve Türkiye'deki siyasi atmosfer değiştirildi. Ümit Özdağ aslında bu iki ismin de açıklama yapmayacağını biliyordur. En azından bu kadar siyasi tecrübesi var. Ama biz buradan Ümit Özdağ'a çağrı yapalım. Siz bildiklerinizi anlatın. Eminim bildiğinizi biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Biz de sizin bildiğinizi biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında söylemiştiniz ki bunu siyaseti takip eden bütün gazeteciler de bilir. Yetiştirdiğiniz yüzlerce güvenlik bürokratı var. Onlardan size akan bilgiler var. Ve onlardan akan bilgiler sebebiyle sizin ne olduğunu biliyorsunuz. Davutoğlu açıklamasa da sizin açıklamanız gerekiyor. Bu en az Davutoğlu kadar sizin de sorumluluğunuzdur diyorum. Buradan gündemdeki diğer bir başlığa geçelim. Atatürk Havalimanı. Biliyorsunuz Atatürk Havalimanı Erdoğan rejimi tarafından kapatıldı. En azından bir kısmı. Açık olan bir kısım var biliyorsunuz. O kısımdan uçaklar vızır vızır inip kalkıyorlar. Ama kontrol dışı bir alan. En azından kamuoyunun bilgisi yok. Güvenlik bürokrasinin bilgisi yok. Gümrüklerin zaten bilgisi yok. Oradan ne götürülüyor, ne götürülüyor sorusu çok büyük bir soru işareti. Kulislerde anlatılan inanılmaz şeyler var. Tarihi eser kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına kadar her şeyin yapıldığına dair. Şaşırıyor muyuz? Hayır, şaşırmıyoruz. Bunlar artık Erdoğan rejiminin rutini. Burada şaşıracak bir şey yok. Orayı zaten Erdoğan ve ailesi kullanıyor. Bakanları kullanıyor. İstanbul Havalimanı kapanırken Atatürk Havalimanı açıktı biliyorsunuz kar yağışı sırasında. Bakanları İstanbul Atatürk Havalimanı inip kalkıyorlardı ama İstanbul Limanı, Havalimanı kapalıydı. İşte burada kapatılan ve dünyanın en değerli havalimanlarından birisi aynı zamanda orası. Atatürk Havalimanı hem konumu itibariyle hem şehir içindeki konumu itibariyle hem de coğrafi konumu itibariyle. Çünkü İstanbul önemli bir aktarma merkezi havayolu trafiğinde. İstanbul noktasından her yere 3 saatte ulaşmanız mümkün Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya. Böyle bir ortamda çok kritik bir havalimanıydı ve Erdoğan rejimi orayı rant için kapattı. Rant için çok rahatlıkla bir ilave pist yapılarak ya da teknik bir takım müdahalelerle pist uzun yıllar hizmet verebilecekken çok değerli bir Atatürk Havalimanı kapatıldı. Onun yerine İstanbul'da havanın her zaman rüzgarlı olduğu, sisli olduğu, kar kışın etkili olduğu bir yere götürdüler, havalimanı yaptılar. Bunun bütün serancamesi, bütün hikayesi zaten gözümüzde. Zaten 17-25 Aralık operasyonlarının temelinde de bu operasyonlar vardı. Yani İstanbul Havalimanı'ndaki büyük rant, milyarlarca euroluk ranttan bahsediyoruz. Ve bütün bu rant sisteminin göbeğinde Erdoğan ailesi var biliyorsunuz. İşte orada İstanbul Havalimanı'nı yaptılar ve burayı hayatta tutabilmek, satabilmek, oradan rant elde edebilmek için Atatürk Havalimanı'nı yıkmaları gerekiyor. Çünkü biliyorlar ki rejim değişirse, hükümet değişirse yeni gelen hükümet bir şekilde Atatürk Havalimanı'nı tekrar hizmete sokar. Böyle bir hizmete sokulursa Erdoğan rejiminin İstanbul Havalimanı'ndan kurduğu hortum düzeni, yani rant düzeni büyük boyutlarda olduğu için artık hortum düzeni oldu. Hortum düzeni sona erebilir, en azından kesintiye uğrar diye düşünebilirler. Bu yüzden de İstanbul Havalimanı'nı tamamen ortadan kaldırmayı planlıyordu bu rejim. Değişik zamanlarda ifade edildi, hatta gidildi bir tane pandemi hastanesi yaptılar biliyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nın pistlerinin ucuna, yani dünya tarihinde de bir ilk hazır bir havalimanı pistine hastane indiren, hastane koyan tek rejim Erdoğan. Ve sonra o hastaneden de bir daha görünmedi. Pandemi sebebiyle insanlar hayatını kaybederken o hastaneden de haber alınamadı. Çünkü hastanenin yapımında kullanılan para Avrupa Birliği'nden gelmişti. Oradan gelen parayla yani rant içinde rant, hani tur bindirmek diye bir tabir var. Tam olarak böyle bir şey. Hastane inşaatının parasını da Avrupa Birliği'nden almışlardı. Ve o hastane ile ilgili çalışmalar, tartışmalar sürerken artık bugün yeni bir aşamaya geçildi. İş makineleri artık Atatürk Havalimanı'na girdiler. Dünyanın en değerli pistlerinden, havalimanlarından bir tanesini şu anda rant için yıkan bir Erdoğan rejimi var. Muhalefetin, sivil toplumun, medyanın çok da gündeminde değil. Daha doğrusu gündemine giremiyor. Çünkü onların başka gündemleri var. Mesela bunlardan bir tanesi de şu. Toplumda ilginç bir kesim var. Gerçekten akla ziyan bir psikolojiye sahipler. Atatürk Havalimanı'nın yıkılması meselesinde diyorlar ki Erdoğan Atatürk ismine gıcık, o yüzden Atatürk Havalimanı'nı yıkıyor. Hani bu arkadaşlar ne içiyor ne içmiyor? Hani tahminlerim var ama ifade etmeyeyim. Hani en azından pudra şekeri olmadığını biliyoruz. Çünkü onu AKP'liler içiyor daha çok. Bu arkadaşlar ne içiyorlar bilmiyoruz ama Türkiye'de herhalde paralel bir evrende yaşıyorlar. Ya Erdoğan'ı sanki hiç tanımıyorlar. Erdoğan'ın tek derdinin para pul olduğunu bilmiyorlar gibi ideolojik gerekçelerle yaptıklarını iddia ediyorlar. Rant gelsin en sıkı Atatürkçü Erdoğan olur. Bunu hala anlayabilmiş değiller. Gerçekten hayretler içerisinde izliyoruz. Peki böyle bir tablo içerisinde ne oldu? Bugün pazartesi itibariyle iş makineleri Atatürk Havalimanı'nda yıkıma başladılar. Atatürk Havalimanı'nı yıkıp orayı sözde millet bahçesi yapacaklar. Ama emin olabilirsiniz yine rant odaklı bir hareket. Millet bahçesi projesini de yine bir yandaşa verecekler. Oradan yine hortumlayacaklar. Emin olun Atatürk Havalimanı'nın o arazisi içerisine lüks konutlar inşa edilecek. Alışveriş merkezleri inşa edilecek. Ve totalde hepsi Körfez sermayesine, Katarlara, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacak. Bundan emin olabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin İyi Partili üyesi Ali Kadın bir iddiası var. O da diyor ki burası İstanbul Havalimanı satılacak Katarlılara. Abu Dhabi işletmesini, havaliman işletmesini yapan firmaya satılacak. Onun için garanti olarak Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar. Bu görüşmeler yapıldıktan sonra burası İstanbul'daki havalimanında satılmış olacak iddiasında bulunuyor. Bakalım ama çok da akıl mantık dışı değil. Hani ihtimal dışı da değil. Biliyorsunuz Erdoğan rejiminde tek geçerli akçe para. Para geldikten sonra 15 Temmuz'un arkasındaki isim dediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gider kucaklaşır. Cemal Kaşıkçı dostum arkadaşım dediği gazeteciyi vahşice katleden Suud Prensi'ne gider kucaklaşır. Yıllardır küfrettiği İsrail'e gider kucaklaşır. Erdoğan için son derece normal bu. Para geldikten sonra herhangi bir kriteri olmaz. Burada da mümkün. Hatta hatırlatalım. Daha önce de işte biliyorsunuz 17-25 Aralık operasyonundaki meşhur Etiler Polis Okulu'nda bir gece okus pokus yapıp onu da ranta çevirmişlerdi. O yüzden Atatürk Havalimanı böyle bir rant kurbanı olursa şaşırmamak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri deyince gündemdeki diğer bir başlığı da arada hemen hatırlatalım. O da AKP'li Cahit Özkan. Kendisi biliyorsunuz hani artist kelimesine tam anlamıyla uyan bir isim. Her açıklaması, her demeci şov malzemeleri içeriyor. Ama bu sefer baltayı fena bir taşa vurdu. Geçtiğimiz günlerde dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye teslim oldu. Hani bu AKP tabanına, AKP trollerine gaz vermek için söylenen bir ifade. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bile olsa bir devlet, bir devlet bunu yemiyor tabir caizse. İşte Birleşik Arap Emirlikleri tepki gösterince AKP hemen bir manevra yaptı ve parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki Cahit Özkan'ın ifadeleri partimizi bağlamaz. Ya parti AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Grup Başkan Vekili dediğiniz kişi partinin meclisteki yöneticisidir. Hani tüm milletvekillerinin de üzerinde pozisyonu olan birisi ve kendisi parti yöneticisi, parti adına söz konusu olan açıklamaları yapıyor. Ama iş sıkışınca hemen diyorlar ki bizi bağlamaz. Herhalde CHP'yi ya da HDP'yi bağlıyor. Çünkü AKP Grup Başkan Vekili'nin açıklamaları öyle gözüküyor. Neden? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri tepki gösterdi. Tepki gösterince Erdoğan hemen bir manevrayla bu Cahit Özkan'ın ipini çekti gözüküyor. Tartışma büyüyor. İstifa ettiği açıklamaları var. Danışmanı istifa etmedi diyor ama o gün bugündür Cahit Özkan da ortada yok. Normalde pazartesi günü basın toplantısı yapması gerekiyordu. O basın toplantısı olmadı. Bakalım Cahit Özkan ne kadar süre sonra ortaya çıkacak. Ama kuvvetle muhtemel bu görevden alınıp kızak bir göreve konursa şaşırmamak lazım. Özlem Zengin örneğinden hatırlayın. Özlem Zengin de özellikle çıplak arama, başörtüsü kızlara yapılan işkenceler sebebiyle çok tepki çekmişti oradaki açıklamaları sebebiyle. Sonra kızak bir göreve partinin yönetimine alındı ki gözden uzak tutulsun. Kuvvetle muhtemel Cahit Özkan da aynı şeyi yaşayacak. Ama burada en kritik nokta hep söylediğimiz gibi para. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudlardan para bekliyor. Ve bu parayla da siyasi anlamda her türlü manevrayı yapması mümkün. Tabi para gelince ne olacak sorusuna hemen aklınıza gelebilir. Para geldiği zaman ekonomik sıkıntılar, zam yağmuru duracak, ekonomik sıkıntılar azalacak mı? Hayır, o para geldiği zaman da Erdoğan'ın şatafatına şatafat katacak. Ne gibi? Biliyorsunuz Erdoğan'ın yazlık, kışlık, mevsimlik sarayları var muhtelif yerlerde. İşte Marmaris'te, Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da. Karadeniz'in muhtelif yerlerine yaptıkları adı saray olmayan ama saray gibi binaları da söz konusu. Dolayısıyla hani adam şöyle diyebilir ya burası benim malım istediğim yere yaparım size ne diyebilir. Hakkıdır der. Zaten bu hakkı da kendisine Türk halkı vermiş gözüyor. İşte burada tabii padişah böyle olursa tebaası da öyle olmak zorunda. Nasıl oluyor? İşte şimdi Ahlat'taki Erdoğan'ın sarayının yanına 9 tane bakan konutu yapılacak. Şimdi bakanların nesi eksik değil mi? Yani bakanların da orada olması, saraylarda kalması gerekiyor. Yani reis oradaysa biz de orada olmalıyız diyorlar herhalde. 9 bakan için 151 milyon lira para harcayıp yeni bir 9 bakanlık bir konut yapılıyor. İşte 9 bakanın kalacağı Erdoğan ve ekibi muhtemelen onun yanına Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın ya da işte değişik siyasilerin de kalacağı başka yerlerde yapacaklardır. Böyle yayılarak oraları işgal etmeye devam edecekler. Ha, bu ara hatırlatalım. Söz konusu sarayla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı var. Ama kim takar Anayasa Mahkemesi'ni demeye devam ediyor Erdoğan. Evet, yani bir yerden para bulunduğu zaman da o paranın halkın ihtiyaçlarına çözüm olacağını falan düşünmeyin. O sarayın şefaatine ek yapmak için kullanılacak. Erdoğan'dan devam edelim gündeme. Biliyorsunuz hafta sonu Erdoğan özellikle Cuma namazından sonra Biliyorsunuz cuma namazına gitmesi Erdoğan'ın önemlidir. Gitmediği tek cuma namazı da 15 Temmuz 2006 akşamındaki darbemsi komedinin öncesindeydi. İşte o ortamda Erdoğan cuma günü çıktı, dedi ki biz Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyoruz. Hemen ertesi gün tabii tepkiler geldi. Tepkiler gelince hemen ertesi gün İbrahim Kalın yine her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın dağıttıklarını, batırdıklarını toplamak rolüne soyundu. Uluslararası medyaya ya aslında kapıyı kapatmadık falan gibi demeçler vererek durumu toparlamaya çalıştı. Ama konu 2 gündür hem Avrupa hem Amerikan medyasının gündeminde. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bugün New York'a geliyor. Burada görüşmeleri var. Blinken'le de, Dışişleri Bakanı Blinken'le de görüşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu konu yine sıcak gündem olmaya devam edecek. Konuyla ilgili Reuters'in de bir analizi var, haber analizi. Bu ara hatırlatalım, işte hem Finlandiya hem İsveç'ten tepki açıklamaları geldi. Uluslararası arenada ciddi tepki var Erdoğan'a. Amerika'dan da benzeri tepkiler geldi. Ama tepki için bence acele ediyorlar. Erdoğan'a tepki göstermelerine gerek yok. Çünkü Erdoğan bu açıklamayı tamamen iç kamuoyu için yaptı. Seçime giderken Erdoğan, o bildiğimiz klasik pazarlıkçı tavrını, işte fırsattan istifade etmeye çalışan o kurnaz esnaf tavrını devam ettirmeye çalışıyor. Esnaflar alınmasınlar, bu bir tipleme olduğu için söylüyorum. Hani ucuzken alıp stoklayıp satan, işte her gün malların fiyatlarını değiştiren tipler vardır ya, işte bu da öyle bir tip. Ve burada yaptığı şey nedir? İşte yaptığı şey şu: madem ki Ukrayna işgal edildi, madem ki Finlandiya ve İsveç NATO'ya dahil olmak istiyor, ben de bu fırsattan ne koparabilirim, ne kazanabilirim, ne tür şantajlar yaparım diye uğraşıyor Erdoğan. Ama bu şantajlar da Erdoğan'ın işine yarayacak mı? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ciddi anlamda bir uluslararası tepki olduğunda söylemek mümkün. Ve bir taraftan da özellikle işte Kanadalı bir takım siyasilerin ya da Amerika'daki bir takım siyasilerin tepki amaçlı paylaşımları var. Ya Türkiye'yi atalım, onların yerine İsveç'i, Finlandiya'yı alalım şeklinde görüşler de var. Bakalım bu gelişmeler ne yönde evrilecek, ama şundan emin olabilirsiniz: Erdoğan için manevra yapmak hiç zor değil, hatta çok kolay. Ümmet bile dönemiyor peşinde, yetişemiyor, ama Erdoğan çok rahat manevra alabilir. Bütün bu açıklamalar iç kamuoyuna, seçime yönelik çalışmalar olduğu için çok rahatlıkla Erdoğan yarın çıkıp işte yandaşları, işte Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde kırdığı pot gibi bir başka isim de çıkar. Bakın İsveç'i, Finlandiya'yı nasıl diz çöktürdük, nasıl bize tabi oldular diye kendi tabanına gaz verir, ama muhataplarına uluslararası arenada kapalı kapılar arkasında ya biz destekliyoruz, bakmayın bunların tamamı iç politika yönelik laflar deyip yoluna devam ederler. Çünkü geçen hafta boyunca Amerika'da, başkentte Washington'da Efkan Aile Başkanı'nda bir AKP heyeti vardı. Heyette eski bakanlar, tanınan simalar var. Bunlar Amerikan Kongresi'nde ziyaretlerde bulundular. Lobi şirketleri onlar adına görüşmeler ayarladılar. Burada geldiklerinde söyledikleri tek şey şu: biz sizin yanınızdayız, bakmayın sizin karşınıza böyle demeçler verdiğimize, ne diyorsanız tamamız şeklinde kapalı kapılar arasında vaatlerde bulunuyorlar. Klasik bir Erdoğan rejimi, klasik bir AKP uygulaması. Tamamen rant, tamamen iç politikaya yönelik açıklamalar. Hatırlarsınız geçen yılda NATO'nun Polonya bölgesinde bir planı vardı. Türkiye PKK bahanesiyle onları, YPG bahanesiyle onları bloke edeceğini söylemişti. Sonra oradan da döndü. Kimse artık onları, ne AKP'liler ne de başkası, o konuların ağzını bile açmıyor. Çünkü bu Erdoğan rejiminin klasik uygulamalarından bir tanesi. Evet, bültenin sonuna yine can sıkıcı haberlerle başladık. Yine can sıkıcı bir haberlerle bitireceğiz. Maalesef bu haber bir Amerika'nın temel sorunlarından bir tanesini içeriyor: silah şiddeti. Çünkü bu ülkede, yani Amerika'da, ki ben de uzun yıllardır Amerika'dan gazetecilik yapmaya çalışıyorum, çözülemeyen temel konulardan bir tanesi silahlanma. Anayasal bir hak olarak görülüyor. Uzun tartışmaları var. Ama bir diğer realite de şu: silaha ulaşmak çok kolay. Hani buradaki en yaygın marketler Walmart'lar. Hani Türkiye'deki Migros gibi düşünün. Bu Walmart'larda gidip domates, biber alır gibi silah alabiliyorsunuz. Herhangi bir background check yok, herhangi bir geçmiş araştırması yok, sağlık raporu yok. Ve bu silahları maalesef çok kötü kullanılıyor. İşte onlardan bir tanesini New York'un Buffalo kentindeki, Kanada sınırına yakın bir kent, Buffalo kentindeki bir süpermarkette yaşandı. 18 yaşındaki bir beyaz erkek. Hani beyaz erkek ifadesini ırkçılık anlamında söylemiyorum, ayrımcılık anlamında söylemiyorum. Zaten tartışmanın merkezinde olduğu için söylüyorum. Çünkü bu bir ırkçı saldırı. Beyaz erkek, 18 yaşında, ismi de Python Gendron. Askeri kıyafetler giyiyor, elinde uzun namlulu silahlar ve bu saldırıyı Twitch'ten yayınladı. Daha önce biliyorsunuz Yeni Zelanda cami saldırısını yapan ırkçı kişi de bunu Facebook'tan yayınlamıştı. Ya da Norveç'teki o meşhur çok sayıda liseli öğrencinin katledildiği saldırı yapan kişi de benzer şeyler yaptı. Ve bu kişi markete girdi, yerel bir markete, ve orada 13 kişiden 11'ini Siyahları seçerek, yani markete girdi, siyahları seçerek ateş etti. 10 kişiden 11 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırıya neden oldu ve gerçekten trajik görüntüler var. Çünkü hani bir bilgisayar oyununu hatırlatan görüntüler, ama bu da bir realite ve maalesef Amerika bu sorunu hala çözebilmiş değil ve bu konu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bu konulardaki tartışmaları alevlendiren bir konu. Şu anda da Amerika'da en çok konuşulan konu bu. Söz konusu saldırgan 180 sayfayı bulan bir manifesto bırakmış. Biliyorsunuz benzeri manifestoları daha önce başka saldırıları yapan isimler de yapmıştı. İşte Yeni Zelanda'daki cami saldırganı, Norveç'teki kamp saldırganı, Alabama'daki kilise saldırganı gibi örnekleri de var. Burada da aynı şey oldu. Kendisini beyazların üstünlüğünü savunan bir gruba, bir kılıya, bir tarikata mensup olduğunu söyleyen 18 yaşında bir çocuk. Çocuk gerçekten 18 yaşında ve maalesef böyle büyük bir saldırıya imza attı. 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Belki daha fazla insan hayatını kaybedecek. Hani bu Amerika'daki son kitlesel saldırı olmayacağına emin olabilirsiniz. Çünkü silah, yani kişi sayısından fazla silah var bu ülkede. Vahşi Batı, evet gerçekten Vahşi Batı. Halihazırda silah en çok sevilen şey ve herkeste silah var. Evet, bülteni 16 Mayıs 2022 Pazartesi bültenini başından sonuna olumsuz, can sıkıcı haberlerle yapmak zorunda kaldık. Hani keşke güzel haberler olsa biz de size bunları aktarsak, ama hep söylediğimiz gibi Erdoğan rejimi zulüm ve gözyaşından başka bir şey vaat etmiyor ve Türkiye'de bu şekilde can sıkıcı haberlerle dolu bir gündem olduk. Bu açıdan hani özür diliyoruz, kusura bakmayın, ama hani esnaf tabirle dükkanda bu var. Yapacak başka bir şey yok. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.